Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nihayet birlikteyiz.
İşte her zaman olduğu evet. gibi değil ne yazık evet. ki.
Üç kişiyi bir araya toplamak biraz zor oldu.
Evet, son bir aydır falan toparlanamıyorum.
Evet, Allah ayırmasın.
Şimdi böyle bir denk geldi. Geçen hafta ben tek başına çırpındım evet. bir şeyler.
Dinledim, bence bir sorun yoktu.
30 küsur dakika olmuş.
Tek şey diyeceğim, acaba aklıma gelmişti de söylemeyi unuttum. Bir arkaya müzik mi koysaydık diye tek başına olunca. Çünkü susunca ses tamamen kesiliyor ya.
Tabii. Hani monolog oluyor. Normalde bizim tabii üslubumuz, usulümüz o değil. O bir acil bir durum olduğundan, özel bir durum olduğundan öyle yapıldı. Normalde bizim sohbet
evet.
geleneği var. O yüzden de tek kişi olmuyor zaten.
Olsun.
Böyle bir deneme yaptık. Hı. Ben çok bir problem olacak mı tedirgindim ama çok kötü olmadı gibi gözüküyor.
İyi oldu.
Daha iyi olurdu.
Olsun.
Artık her dediğim gibi bizim adetimiz öyle tek kişi değil. Hiçbir öyle. Ne videoda ne sesli yayında.
Evet, teknoseyir.com adresimiz her zaman olduğu gibi. Bizi YouTube ve bütün sosyal ağlarda teknoseyir olarak takip edebilirsiniz.
Evet.
Şimdi bu hafta çarşamba günü resmen bombalandık hani bir şeyle, bilgiyle böyle. Herkes bir şey çıkardı. İşte PlayStation'dan Apple'ına herkes bir şey duyurdu. Biz de ayrı ayrı bölümler yaptık ama şimdi şu konulara tekrar bir değineceğiz tabii ki de. Önce şu Samsung meselesinden başlayalım. Note 7 ile ilgili gelişmeler var.
Geçen hafta o çok sıcaktı o konu.
Evet.
Daha Türkiye ofisinin açıklaması falan gelmemişti.
Evet.
Küresel açıklama vardı. Ben onun linkini vermiştim. Arada Türkiye ofisi de bekleneceği üzere aynı çizgide bir açıklama yaptı. Böyle bir sorun var. Hani çok fazla değil. Elimize gel. Türkiye'den diyorlar henüz hiç gelmiş bir bilgi yok. Hani öyle bilgi yok diyorlar. Ama telefonlar değişecek. Ekim ayının ortasında geliyor. Yani Türkiye ofisinin bülteninde böyle bir bilgi var. Ekim ayının ortasında yeni telefonlar geliyor. Ben açıklamada bir para iadesi bahsi görmedim ama herhalde vardır o da.
Ya şöyle,
ben mi görmedim?
Bana da Telekom'dan geldi mesela. Çünkü operatörler satıyor ya. Telekom demiş ki ben para iadesi de yapabilirim demiş.
Tamam.
Bülteninde.
Demek ki o opsiyon da var.
Olabiliyormuş. Evet. Ya zaten ben Türkiye'den öyle binlerce falan sattığını zannetmiyorum.
Çok yeniydi ve çok pahalıydı.
Evet.
Ya şimdi şöyle mi olacak peki? Satın alanlar Ekim ayının ortasına kadar bekleyip mi değiştirecekler yoksa
yok,
hemen
şimdiden
alıp
şimdiden bir harekete geçiyorlar. Yani
o
bir
zaman telefonsuz azından mu kalıyoruz o arada? Nasıl
yok,
oluyor?
Yok, kalmazsın herhalde de herhalde. En azından şimdiden bir iletişime geçmeni falan istiyorlar.
Ya ben tabii diyen de olabilir. Kardeşim benim telefonum patlamıyor. Patlamayacağına da güveniyorum ama şimdi onunla ilgili de işte açıklamalar geliyor. Mesela Amerika'dan geldi, bizim hatta Türkiye'den de geldi. Şimdi diyorlar ki eğer o hasar şeyli seriden, işte şüpheli seriden telefonunuz varsa biz uçağı almayız noktasına geldiler.
Ama o zaman seriyi söylesinler. Yani evet. bir yandan da bilgi vermiyorlar.
Evet.
Şimdi tabii ki bilgi verirlerse insanlar şey başlayacak. Ha benim telefonum riskli değilmiş, ben kullanırım bunu, vermeyeceğim falan başlayacak. Satışlar başlayacak. Sorunlu olmayan Note 7 falan gitti gidiyor da ilanlar başlayacak. Samsung da böyle bir şey istemiyor ve zaten hepsini geriye alıyor. Öyle şu seriyi geri alıyorum şeklinde değil Samsung'un açıklamaları. Evet. Note 7'yi geri alıyorum şeklinde. Detay vermiyorlar. Ben o uçağa alınmayacak falan onların fantazi olduğuna inanıyorum.
Şeyi yani soracağım ben, yani şarj olurken patlamıyor mu bunlar? Yani öyle uçakta gözüküyor. Şarj mı edeceğiz? Yani
şimdi ya
uçağı almamak biraz aşırı
power mı? Powerbank'i vardır. Evet. Powerbank'in kendisi de tabii ayrı bir soru işareti.
Uçakta çünkü bu arada USB şarj şeyleri oluyor artık.
Ha, öyle.
Şimdi hızlı şarj destekleyen powerbank'ler falan da var. Uçakta priz, bazı uçaklarda bazı koltuklarda priz var bildiğin anlamda. Hmm. Ama ya yani o uçakta onun hele bir de serisine bakacağım. O açıkçası ya, hani ben ona inanmıyorum. O bir fantazi.
Vallahi bizde de bugün açıklama yaptı Twitter'dan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.
Ne diyor?
İşte aynı Amerika'daki gibi uçakları almayın, sokmayız diyor. O zaman peki kargoya da almayız diyor.
Peki bir uçağa biniş sürecinde bir de telefon kontrolü noktası mı oluşacak?
Bilmiyorum
ya
artık.
Bunlara ben inanmıyorum. Bunun olacağına falan da inanmıyorum böyle bir şeyin. Oradaki adamın bu telefonun hangi seri, hangi model olduğunu nasıl anlayacağını sorguluyor. Ben inanmıyorum bunun şey olacağına. Görelim bakalım. Bir de şimdi yok kemeri çıkart, ayakkabıyı çıkart, telefonu çıkar göster. Modelini beğenmesin.
Ayakkabı çıkarıyorsun, tableti zaten çıkarıyorsun.
Ya benim telefonum işte Zubizarreta XY20 markaysa hani Samsung
bilmem nereden
değil de ben şeyden Güney Afrika'dan aldım. Yerel marka. Oranın BİM'inden aldım. Kunta Kinte marka. Ne o listesinde adamın olacak mı o? Ya bu olacak şey değil, ben buna inanmıyorum da. Şey bir soru işareti tabii. Şimdi şarj olurken alev alıyorsa evet uçakta da adam şarj etmeye kalkabilir. Alev alabilir. Geçmişte Dell laptopta mı ne böyle bir sıkıntı yaşandı. Bu herhalde asıl büyük resim bu işte pil teknolojilerinin falan bu riskleri aşamamış olması. Boeing 787'nin kendi pili alev alıyordu. Bu şey yolcunun cep telefonunu bırak, onun kendi pil, kendi içindeki evet. pilde sıkıntısı vardı. Şimdi bir yandan da şu var tabii, dediğim gibi Samsung detay vermiyor. Çünkü detay verdiği zaman o sorunun çevresinden dolaşmaya çalışan adamlar çıkacak. Ama şimdi bu şarj mesela, ben bu haber duyulduğundan beri kendimce şöyle bir iddiam var. Bu olayın hızlı şarjdan yaşandığını ben düşünüyorum. Çünkü hızlı şarj pili zorlayan bir şey. Hızlı şarj 5 voltla değil 9 voltla falan oluyor. Ve pili zorlayan bir şey, bir anlamda da pilin ömrünü de azaltan bir şey. Hani bir şeylerin ters gitme olasılığı daha yüksek. Doğru. Hızlı şarjda. Senin dediğin gibi şey olabilir. Bu sorun acaba belli serilere mi özel? Bu da bulunabilir. Hani bu da böyle bir şey varsa bilinebilir. Ama işte Samsung bu detayları vermedi. Bu konu üzerinde, detayı üzerinde konuşmuyor. Birazcık
ama Samsung açısından çok ciddi ediyoruz. Bir şey oldu, sorun oldu bu yani.
Tabii canım.
Karizması çok şey. Ciddi anlamda
çizildi. Amiral gemisi dediğin, hakikaten de güzel
beğenildi
bir cihazdı.
Beğenildi de, evet yani.
Çok güzel bir cihazdı. Daha çıktığı hafta böyle bir felaket. Büyük olasılıkla işte Ekim ayında bu Samsung Note 7 Neo falan olacaktır adı. Hani direkt Note 7 diye çıkmaz tahmin ediyorum. Bir ayırt edecek bir işaret, küçük bir şey. Bir kendisinde de herhalde küçücük bir iki değişiklik yaparlar. Kalemin düğmesini bir milim aşağı kaydırır, bilmem ne bir şey yapar. Adını da işte belki bir özellik katar. Note 7 Plus olur. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi Apple da hamlesini yaptı. Samsung belki onun ışığıyla belki cesur bir şey yapar. Kulaklık çıkışını yok eder falan.
Şimdi tam biz bunları konuşurken Ars Technica'da abi şey detaylar geldi. Samsung birkaç açıklama yapmış.
Güzel.
Şimdi bir defa diyor ki ben bir sayfa yapacağım. İşte e-mail'sinden takip edebileceksiniz telefonunuzun akıbetini falan filan demiş ama.
Çok güzel.
Samsung'un şeyi esas bu patlamaya nedenlik sebep diyor ki hayır şarjdan değil diyor. Pil kısa devre yapıyor diyor.
Yani şey diye ben işte şimdi ben dedim ya hızlı şarj olabilir sorun falan. Ben normal şarj edeceğim falan diye havalara girmeyeceksin.
Yok, evet, pil kendi kendine tabii, demek ki bir şekilde.
Pil hücresinde diyor hata var. Aşırı ısınıp patlıyor.
Evet. O zaman bu telefonlar ya şey uyanıklığına girmemek lazım. Ben bunu böyle kullanırım. Belki hiçbir şey olmaz. Çünkü yani 2,5 milyon telefonda şimdiye kadar gelen işte 35 bildirilen diyor, haberimiz olan diyor. Ama işte bu riski alabilecek misin? Ha, telefonu evde şarja bırakıp da bakkala gidebilecek misin?
Tabii.
Büyük.
Veya Samsung, yatıp uyuyabilecek misin abi?
Büyük yani. Risk.
Samsung şey diyormuş, hemen kapatıp kullanmayın. Yani
hiçbir şekilde kullanmayın. Firma tabii risk almamak için. Hani tabii. Bir de arada, ölümlü bir kaza olursa düşünsene iyice büyük rezalet. Yani o yüzden böyle diyecekler.
Dediği şeyi de çözmüşler. Kutularda cost recall yani yeni cihazlar da onu ayırt edebilecek misin? Eski kutusunu, eskisini ve yenisini kutusunu.
Ama hani benim o zaman öyle kehanetlerim hani Note 7 Neo olur falan öyle bir şey yok.
Ya ona muhtemelen zaman yok abi. Ekim ortası diyorlarsa çok
evet,
yakın zaten.
Çok kısa sürede halletmeleri lazım.
Sadece pilini değiştirip herhalde tekrar piyasaya sürülecek telefonlar.
Herhalde öyle olacak.
Ya bu tabii Hele bir de bu telefonu bir heves, borç, harç ya, satın aldıysan.
Taksit abi, taksitle aldın.
Eski telefonu attıysan onu aldım. Note 7 artık ya, eskisinin yüzüne kim bakar diye. Şimdi adam diyor ki sana telefonu kullanma. E kardeşim, parayı çektin kredi kartından.
Vallahi
sen ama.
Geri ödemeyi de kabul ediyorsa işte operatörler Galaxy'den Apple'a geçme fırsatı. Şimdi, tam da yenisi duyurulmuşken.
Amerika'da S7 ile değiştirme seçeneği geldi. Hmm. Diyor ki S7 Edge ya da S7 25 dolarda kredi. Hmm. Ha diyorlar ki tabii S7 daha ucuz. Öyle ama hani işte telefonsuz kaldım ben ne yapacağım falan diyorsan öyle bir seçenek olarak
evet
sunuldu. Türkiye'de öyle bir bahis duymadım.
Ben şu ana kadar duymadım.
Öyle görmedim. Bakalım.
Kötü oldu.
Ne oldu? Tabii Samsung için ciddi sıkıntı. Bir rekabet
çünkü
içindesin.
Hepimizin ortak düşüncesi şuydu. Samsung'un bugüne kadar yaptığı en iyi telefon dedik buna.
Öyle. Düzgün de bir telefon yapmışlardı.
Sen de beğenmiştin.
İşte beğenmiştik. Maalesef bir gün gitmedi. Maşallah dediğimiz bir gün gitmedi. Zor bir durum Samsung. Tabii ki hani burada şey yoluna gidersen daha zararlı çıkarsın. Üzerini örtmeye yok, bir şey yokmuş gibi davranmaya kalkarsan daha zararlı çıkarsın. Neyse ki sorumluluklarını bildiler. Hiç topu sağa sola atmaya çalışmadan kabul edip işte çalışmasına, düzeltme çalışmasına başladılar.
Evet abi, telefonu sen de ne yapmayı düşünüyorsun?
Valla birilerinin üzerine atmayı düşünüyorum, bir şey çatışma olay çıkarsa mahallede. Ya tabii şimdi gerçekten hani şarjda bırakıp şimdi mükemmel, çok güzel bir telefon. Ben çok çok beğendim. Note 5 hoşuma gitmişti. Note 7'den iyice etkilendim ama şarja bırakıp bakkala gidemiyorsun. Ya. Böyle telefon mu olur? Yani böyle mi yaşayacaksın? Ben yatarken telefonu şarjda takarım başucumda. Sabah kalktığımda da ilk iş telefonu söker cebime atarım. Yatarken yanında, el bombasının yanında yatıyorsun gibi.
Evet.
Bu şey değil ki yani, böyle yaşanmaz ki. Bu şey tabii ki hani ısınıyor falan ama kuvvetli alev alıyor.
Evet.
Bu cihazlar alev aldıkları zaman.
Yakıyorlar etrafını.
Gazlar çıkıyor. Solumaman gereken gazlar falan çıkıyor. Yani başucunda bu böyle şeyken yatılmaz. Öyle. Yatmaman gerekir ya.
Yani cebinde mebinde de olabilir. Hani bırak başucunda.
İşte kimisi dedi ki bunu şeye takıyorsun. Gear'a takıp VR'a takıp VR ya yapıyorsun gözünü. Ya pek onların olması zor ama işte.
Olur abi.
Hani niye böyle bir riski göze alasın ki? Tabii. Sen kullanıcısın ya telefona. Bir de deli gibi pahalı bir telefon.
Çok.
Aldın, kullanacaksın.
VR'a şey takarken hakikaten kelimenin tam anlamıyla göze almış oluyorsun riski.
Evet. Ev mi yanacak, cebim mi yanacak, böyle şey mi olur ya? Telefon alacaksın, kullanacaksın. Bu ama geçmişte işte ilk değil. Hani bu çok yok, böyle önde gelen, yeni duyurulmuş bir üründe bir haftada böyle bir şey duyurulmasını belki ilk yaşadık ama geçmişte bu pilin alev alması meselesi
tabii canım
deli yaktı. Başka üreticileri yaktı.
Hocam otomobil üreticilerini falan, Tesla'nın da başı belada işte elektrikli otomobillerde falan.
İşte burada bir bu pil teknolojisinde hani ömrü bir türlü şu pilde kapasitelerde çok gelişme olmaması falan ayrı mesele. Bir de böyle bir risk alev alma meselesi var.
Ya.
Bir yandan cihazların güç tüketimi artıyor. Hmm. O kocaman ekranlar, yok Edge'ler, bir şeyler, 4G'ler, 4.5G'ler. Cihazın güç tüketimi artıyor. Fiziksel boyutu artıyor. Daha büyük piller konuyor. Daha büyük pili şarj edebilmek için hızlı şarj falan bir şeyler icat ediliyor. Ama işte sınırda dans ediyoruz. Öyle. Sonra da bir anda kağıt şato yok oluyor, yıkılıveriyor böyle işte.
Evet. Bir diğer 7'ye geçelim. iPhone 7.
Çıktı. iPhone 7 duyuruldu, evet.
Saatle birlikte.
Evet. 7 bir kere 7 oldu.
Evet.
6 S mi olur, şöyle mi olur, böyle mi olur? 7 oldu.
Biz bunun detaylı programını yaptık ama yani tekrar söyleyeyim, ben gayet beğendim ama yeni bir şey sundu mu ortalığa? Sunmadı. Kendi ekosistemi içinde yeni şeyler sundu.
En çok tartışan zaten şu kulaklık şeyinin olmaması
kulaklık,
artık.
Evet, artık yok biliyorsun, üç şeyler. Evet. Analog yok, jack yok.
Tamamıyla dijital bir ortam oluştu.
orada diyor ki Apple, git şey al. Bizim 150 liralık, yani Türkiye'de de 800 lira civarı olacak olan kulaklığı al.
Bizim orada tırnak içinde bizim, altını çizmen gereken kelime bizim kulaklığı al.
Onu al, mutlu ol diyor ama şimdi herkesin soru işaretleri var. Şimdi ben de test edeceğim önümüzdeki günlerde Samsung versiyonunu. Yani çok merak ediyorum, kulağımdan düşecek mi? Çünkü düştü mü, bir de sokaktaysam arabanın altına gitti, lağıma düştü. Hani bir sürü seçenek var. Şimdi hiçbir kablo yok, düşünebiliyor musun?
Tabii kulağa çok iyi oturup yerleşmesi lazım. Hani kafamı hızlı çevirdim diye fırladı gitti falan. Olmaz sokakta, caddede. Hani arkadaşı gördüm, yanına koşayım derken kulaklıklar gitti. Bilemiyorum ki, herkesin kulağı da farklı. Hani farklı. Bir kulaklık yaptım, herkese tam oturdu da diyemiyorsun. Başka kulaklıklarda şu silikon başlıklar var. Hadi adam 3-4 boyunu veriyor kutuda. Kulağına tam biraz da sıkıca oturacak olanını seçiyorsun falan. Ama bunun yapısı galiba öyle de değil.
Değil.
Gördüğüm kadarıyla. Plastik.
Ya bunun yapısı şey, normal bildiğimiz Apple'ın içinde gelen kulaklığın kablosu olmayan.
Evet.
Yani hiç şekli falan değişmemiş. Evet.
Bir yandan bir devrimdir.
Evet.
Bunu böyle göze almak büyük bir firmanın işi. Şimdi yıllar önce Abit anakartlardan PS2 klavye bağlantısını kaldırdı. Nasıl olsa USB var Abi. Diye. Biz o zamanlar zorluk çekmiştik. Çünkü USB klavyemiz, mouse'umuz yoktu.
Evet.
Ben hani o anakartı çalıştırırken Max serisi zorlandığımı hatırlıyorum. Sonra Abit de geri adım attı. Hı hı. Bugün hala arada üzerinde PS2 klavye mouse yuvası olan anakartlar var.
Var.
Ama işte bazen zamanından önce oluyor, hı-hı, değişiklikler, ama bir yandan da gerekiyor. Birinin, evet, cesaret edip elinin yanmasını göze alıp değiştirmesi gerekiyor. Şimdi telefonda ya da günümüzün elektronik cihazlarında kulaklık mikrofon yuvasının şöyle bir özel noktası var. Tamamıyla dijital ve dijital korumalı bir devrede ki tek analog bağlantı noktası. Hı hı. Bu hem devre tasarımında birazcık daha uğraştırıyor mühendisi. Hem senin yaptığın telefonda işte o jack'a göre jack'ın yerini ayarlaman lazım. Onun soketini ayarlaman lazım.
Doğru.
Bir yandan da tabii ki bu işte günümüzün dijital içerik falan çağında işi bozuyor o analog çıkış. Çünkü sen o çıkıştan öbür ucuna da bir teyp cihazı koyup onun girişine girip üzerinde kaseti koyup record düğmesine basıp sesi kaydediyorsun. Tıpkı şey gibi. Şimdi analog gap dediğimiz bir kavram var. Bu dijital medya dünyasında sürecinde üretiminden senin gözüne kulağına gelene kadar olan süreçteki bir boşluk. Sesi duyabilmen için o sesi sese çevirmen gerekiyor. O zaman da işte ben mikrofonu koyarım, o sesi kaydederim. Filmi bana izletebilmek için göstermen gerekiyor. Ben de kamerayı koyarım, o filmi kaydederim. Bunları önlemeye çalışan macrovision falan teknolojiler oldu geçmişte ama hiçbiri tam çözmedi. Bu işte analog gap deniyor. Bunun çaresi yok. Ve bu içerik üreticileri, içerik dağıtıcıları hasta eden bir boşluk. Şimdi Apple bir yandan da tabii o meseleyi halletmiş oluyor. Çünkü bak orada dedin ki işte bizim kulaklıkları alırsın. Başka kulaklıklar çalışacak mı sence?
Şu an için yok.
Hani Bluetooth kulaklık tabii ki çalışacak ama Apple'ın hani o kendi sistemi bilmem nesi.
O kadar kapatırlar mı, çok emin değilim.
Adam Lightning kablosunu kapadı başkasının ürettiği.
Ya lisansı alan gene kullanır. Yani
lisansı alan.
Evet.
Alabilirse.
Şey alır. Razer alır. Bang & Olufsen alır. Ama Çinli filanca merdiven altı üretici alıp da 5 dolarlık kulaklık üretemez.
Evet. Tabii işte, ama işte dediğin gibi Bluetooth üzerinden standart bağlantıyı kullanabilirsin kablosuz.
Kullanırsın.
Kalitesi nasıl olur bilmiyorum.
Şimdi Apple diyor ki bir W1 evet, yongası var. Ben diyor analog basit bağlantıdan daha iyi ses aktarmanın yolunu kurdum böylece diyor. Evet. W1 yongalı bu kulaklıklarla falan. Valla işte değişik bir şey ama bu değişim başladı.
Kesin.
Demek ki gelecek.
Öyle öyle.
Bir şeye sevindim ben işte, bir adaptör var neyse ki. Çünkü ya hakikaten para vermiş, iyi bir kulaklık satın almış bir sürü insan var. O adam da isteyecek ki o kulaklığını, şimdi o Apple'ın kulaklığı kablosuz mablosuz falan güzel diyorsun da, birçok adam da yüksek kaliteli müziğe tutkun, bu uğra su gibi para harcayan adam da o kulaklığı kulağına falan takmayacaktır. O çantasından öyle koskocaman bir kulaklık çıkartacaktır. Bunu kullan, benim kulaklığım bu, $1,500 diyecektir. O adama da işte öyle adaptörle falan bir çözüm getirebiliyorsan yine neyse.
Kutu içerisine koymuşlar evet. İşte. Eskiden onu yapmazdı.
Evet. Ha ama tabii ki bir yandan da ya bir kulaklığı takacaksın, kullanacaksın. Yani onun için de adaptör falan. Bazı adam da onunla uğraşmak istemez. Ha sonuçta bu karar verildi. Çok cesur bir karar. Çok büyük bir değişiklik. Ha, ne oldu? Telefon şu anda yetişmiyor. Yok satıyor. Pre-order bile yani yetişmiyor. Özellikle herkes siyahı, o simsiyah olanı istiyormuş.
Bir sıkıntı olacağını hiç düşünmüyoruz.
Yine yani. Tabii ki diğerlerinin toplamı kadar falan satacak. Biz böyle teknik detayları konuştuğumuzda kalacağız.
Tabii yine şey var mesela, o siyah dedin ya, orada Apple diyor ki bak bu diyor, bu sağlamdır ama çizilir diyor.
Hmm.
O yüzden diyor çizilmesine karşı bir şeyin varsa kılıf al diyor.
Dert edeceksen öyle ortalığa bırakma
diyor. Adam olmadı ya. Şimdi araba almaya gidiyorsun galeriye, şey diye bir durum var. Hani renkli araba alamıyorsun. Her renk için adam orada gerçek zamanlı olarak bir şey uyduruyor. Şimdi kırmızı alayım diyorsun, diyor ki abi o çok çizilir diyor. Mavi alayım diyorsun, abi şimdi onu ileride takasa verirsen $2,000 daha düşük yazılır diyor falan. Bu abi alırsanız çizilir de birazcık beni güldürdü öyle.
Ama doğru olma ihtimali de var yani, telefonla bakacağım.
Ya öyle de Murat, yalnız orada da şu var abi, bu da aynı Note 7 gibi deli gibi pahalı bir telefon.
Pahalı.
Türkiye'de hele aynı Note 7 gibi olacak fiyatı, o civarlarda olacak. Ya tutup da lütfen bana ya bu çizilir mizilir akıl öğretme yani. Çizilmeyenini yapsaydın o zaman. Böyle şey mi var yani?
Ya o kadar parlak bir şeyin çizilmeyeni çok zor abi.
O zaman yapma yani bu.
Yani.
Şey değil ki. Pamuktan ev yaptım. Fazla şey dokunursanız yıkılır. Dokunmadan gezin içinde. Öyle bir şey yok yani.
İşte onu almayacaksın.
Evet,
akıllı başka kullanıcı olup diğer
siyahı veya farklı renkleri var. Sonuçta millet kapıda şeyde bekliyor, sırada bekliyor.
Evet, çift kamerası var. Hani öne çıkan noktalarından bir tanesi.
A10 tabii, muydu Yonga?
A10. Plus olanın tabii çift kamerası
peki
var.
Peki o çift kamera nedir şimdi? Derinlik sensörü müdür?
O da var. O nedir işe de yarıyor. Ama esas olay şu, hani diğer çift kameralı telefonların esprisine farklı olarak şunu katıyor. Diyor ki ben diyor 2x optik zoom sağlıyorum bununla diyor. Çünkü biraz yakınlaştırdığın zaman diğerine geçiyor.
Hmm.
2x optik zoom'a geçiyor. Geçmiş oluyor. Yakınlaşma sağlıyor çok hafif. Sonrasında diyor 10x'e kadar dijital zoom yapacağım ama diyor o dijital zoom'da da görüntüyü bozmama iddiası var. Oradaki adamın iddiası şu, diyor ki bak normal telefonda da dijital zoom var ama işte o 1x'ten başlıyor. Ona çıkartıyor. Ben diyor en azından 2x'ten başlayacağım diyor. Daha az bozacağım görüntüyü diyor.
Ya Murat 1-2 birden büyüktür de.
Evet.
Şimdi 2x optik zoom'un telefonu elinde şöyle bir elinle birazcık uzatmakla aynı etkiyi vereceğini biliyorsun.
Yapabilirsin.
Yani 2x bir şeydir ama sanma ki 2x sayesinde şunu çektim. Yoksa küçücük olacaktı falan. Öyle bir şey bekleme. 2x optik zoom hiçbir şey değil. Ha, ama optik zoom tabii ki dijitalden her zaman
iyidir.
Y'dir, bizim tercihimizdir. Tabii optik zoom biliyorsun hani optik bir olay, mekanik bir olay. Onu elektronik olarak falan şey yapamıyorsun. Hani onun böyle objektifin içinde görüntü elemanlığının, optik elemanlığının falan fiziksel olarak olması gerekiyor.
İşte bunda da fiziksel olarak ama iki tane kamera
iki
var.
İki kamerayla yapıyor. Birazcık hani
ama bu işte yan yana iki kamera yapmış. Yani ha, bu normalde bu derinlik gerektiren, aynen, cihazı öyle kalınlaştıracak bir şey.
Tabii.
Ya da fotoğraf makinesi çıkıntı yapacak.
Doğru.
Hafif çıkıntısı da var zaten.
Optik stabilizasyon falan eklendi.
İyi.
Bir de işte diyor ki ben görüntüyü süper hızlı işliyorum diyor. Benim onu işleyen donanım çok hızlı diyor.
Bu arada şey optik stabilizasyon zaten vardı galiba önceki sürümlerde. Yani hani bunda da
optik stabilizasyon var işte.
Ama iki tane var işte, her şeyden iki tane.
Ama Plus'ı alırsan var bak, şeyde yine tek kamera.
Tabii. Düz normal iPhone, iPhone 7'nin normal versiyonu yine tek kamera.
Ya bana açıkçası böyle iki kamera, 4 LED falan, bu adeti arttırarak bir şeyler yapmak biraz ilkel çözümler gibi geliyor ya. Ne yapacaksın? Hani yarın öbür gün geniş açı, telefoto, iki objektif.
İşte buradan şeye geçebiliriz. Hani zaten eleştirilen nokta, ya yeni bir şey sunmuyor. Hani eskisinin ufak tefek o, iyileştirmeleriyle tekrar ama orada ne sunulacak? Hani bu eleştirileri söyleyenlere de ben bir şeyi merak ediyorum. Ya bir, o zaman bir öneri söyleyin. Mesela ne olabilir? Ben düşünüyorum. Şunu olması istedim. Herkesin aklında pil var. Tamam. O hepimizin derdi zaten ama yok teknolojisi. Başka ne olabilir? Hani ne olmalıydı? Sizin var mı öyle hani şu olması lazım sonuçta telefonda dediğiniz?
Hani geçmişte bir litro muhabbeti vardı. Hatta Apple'ın satın aldığı bir firmaydı. Her noktası odaklanmış fotoğraflar çekiyordu. Sen seçiyordun odağı çekildikten sonra. Ne oldu? O sadece sayfalarda kaldı, gitti o teknoloji. Bir hayata geçmedi. Ha belki de hani geçebilecek kadar hayata olgun değildi. Bilmiyoruz tabii ki o kadarını. Böyle bir şey ama tabii ki daha devrimsel bir şeyler istiyorsun, bekliyorsun. Ya Apple'ın iPhone 7'yi geliştirmesi, geliştirmemesi benim umurumda değil. Benim söylemeye çalıştığım şey. İşte iki tane fotoğraf makinesi koydum. Yarın öbür gün işte daha farklı odak uzaklığı için üçüncüyü koydum. Bu böyle olmaz. Hı hı. İki tane şey için hani otomobile bazen kış lastiği takıyorsun, bazen yaz lastiği takıyorsun. Hepsini 8 tekerlekli yapalım, hepsi takılı olsun sürekli. İşte öbürleri kullanılmayanlar kalksın falan, öyle şey olur mu yani? Yapılır ama ne saçma sapan bir araç olur ve maliyeti bilmem kaç kat artmış, ağırlığı artmış. Doğru. Bir araç olur. Yani böyle...
Ya ben şeyi merak ediyorum Nihat abi, biz sen burada da yapmıştık. Sony sırf bu elemanları azaltacak hani eğri sensör yapmışlar, evet, biliyor musunuz?
Evet.
Ben bunu merak ediyorum. Nereye gitti bu?
Evet.
Nereden çıkacak? Çünkü o gerçekten eleman azaltıyordu. Dolayısıyla işte az önce senin dediğin çıkıntı azalıyordu.
Evet.
Ama işte kesin teknik olarak bir sıkıntısı tabii vardır. Yani bilmiyorum, üzerine atlamadıklarına göre.
Objektif çünkü tek bir cam mercek değil.
Tabii.
Birkaç mercek. Evet. O da hani telefonda o mercimek büyüklüğünde hepsi ama yine de üst üste koyunca falan bir hacim oluşturuyor. Bakalım hani şey, sonuçta bu telefonun kapış kapış satılacağı, fiyatının yüksek olmasına rağmen bulunmayacağı ortada.
Öyle.
Bugün Türkiye'de hani getirip satma niyetinde olanlar bazı ilanlar falan vermeye başladılar sağa sola. Tabii. Nasıl? 4 milyarlarda falan mı? 3000 küsürlerde.
Evet, evet.
3000 küsürlerde.
3400'den başlıyor. Yani şeyde ön siparişe açılan, evet, şu anda. 3900'de Plus olan, evet, versiyonu başlıyor. 4000'in üstüne çıkacak. Evet.
16 GB bir modelin, yok, olmaması güzel bir şey.
Evet, ikiye katlanmış.
Ama bu sefer de 64 yok. 128 ve 256.
256 var. Bak 256 güzel bir şey. Hı hı. Çünkü Apple'da depolamayı arttırma şansın yok. Kimi insanın da bu kadar kapasiteye ihtiyacı var.
Evet.
Olmaz değil, var.
Var.
Hiç olmazsa parasını verip bunu alabiliyor. Evet. Böyle bir seçeneği var.
Evet.
Şimdi Android dünyasında çoğu model bu seçeneklerle sunulmuyor.
Yok, SD kart.
Çünkü abi, kart yuvası var diye geçiştiriliyor. Suya toza dayanıklılık geldi.
Evet.
Biraz geç ama geldi. İyi bir şey.
Evet, geri kalan detaylar için videomuza bakabilirsiniz.
Evet. Cihaz ne zaman gelir Türkiye'ye?
Kesin bir tarihi yok galiba da Ekim ayı içinde gelecek muhtemelen.
Evet.
Gelirse Ekim'e kadar gelir.
Gelir.
Tamam.
Bir de şimdi Apple sunumundan sonra...
Aynı gün.
Aynı gün.
Çünkü Sony, başka gün yoktu.
Evet.
Sony de aynı güne denk getirdi.
Evet, PlayStation 4 Pro...
Evet. Neo diyorsun falan denen cihaz bu
Pro
çıktı.
Çıktı. Şimdi biz çok konuştuk. Sen ne diyorsun?
Ya şimdi üzerine kat çıkılmış bir PlayStation.
Evet. Tam küçülmüştü. Slim, evet, olmuştu.
Ya şimdi konsollar PC parçaları kullanan mini PC'lere dönüşünce PC dünyasındaki gelişmelerden de nasiplenmeye başladılar.
Evet.
AMD eski konsollarında Xbox One'ın da PlayStation 4'ünden orijinal yongası AMD. AMD Polaris'le yongalarını güncelleyince konsollara da güncelleme geldi. Vallahi kafa karıştıracak bir şey. Ben Pro ismine bile o kadar ısınmadım. Yani ne Pro'su ya, işte Plus falan olsaydı, ne bileyim, profesyonel.
Evet, Pro yani biraz bu garip yani.
Benim PlayStation'ım profesyonel. Murat, şimdi konsol dünyasında daha önce görülmemiş bir durum oluştu.
Evet.
PlayStation 4 var. Artık eski 4'ü de satmayacaklar. Onun yerine yok, onu almak istersen Slim'i verecekler. Doğru. Sana. Bir diğer duyurulan cihaz. Bir de Pro var. Oyunlar ama ayrı ayrı oyunlar olmayacak.
Yok.
Aynı oyun olacak.
Kesinlikle.
Pro'da hani bazı daha ek şeyler olabilir. Hani bu olabilir de yine altı çizilmesi gereken bir şey. Olmak zorunda değil.
Tabii oyun üreticisinin, evet, yapması lazım.
Oyun geliştiricisi ben Pro'da ekrana daha çok adam çizeceğim, daha çok araba çizeceğim derse çizer. Ama çizmeye de bilir. Hatta şu var. Oyun geliştiricisi zaten satmış olduğu 2 yıllık oyuna Pro için ücretli ya da ücretsiz bir yükseltme yaması çıkartabiliyor. Pro'da daha çok işte detay var. Daha yüksek çözünürlük falan.
Doğru.
İsterse bunu yapabiliyor.
FPS artışı olabilir.
Öyle. Ya şimdi Murat, uygulamada biliyorsun bu devirden sonra gidip de Pro olmayanı alacak adam çok azdır.
Ama fiyat farkı var.
Yani bir, ama üzerine bir şeyin üzerine Pro yazdın. Tamam.
Bir de Pro kalın yani şimdi. Pro 3 kat. Slim'in yanında baktığın zaman.
Pro 3 kat, öbürü Slim 1 kat mı?
Evet. 2 kat da şey, üst katını yarıya indirdi. 1,5 kat gibi, evet, bir şey oldu yani.
Bu 3 kat.
Evet.
Murat, çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Devamlı bir HDR muhabbeti geçiyor ama HDR anlatılması, evet, gösterilmesi çok zor bir teknoloji. HDR'ı sergileyip de vay be fark ettiriyor diyen şovlar, demolar lazım.
Aynen öyle.
Artı televizyon lazım. Sadece 4K televizyon ben zaten aldım demekle bitmiyor. Olmuyor. HDR hepsinde yok.
Yok. Ben orada bir şöyle bir uyarı yapayım. HDR aslında bu da baş belası bir kelime olacak.
Evet.
HDR yapıyorum diyen TV'ler var ama onlar HDR yapmıyor. Onlar efekt olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim, doğru, burada bahsettiğimiz HDR'ın bir standardı var. Panel 10 bit olacak.
Öyle.
İşte 1000 nit parlaklık sunacak.
Çok yüksek, normal televizyonlardan çok daha yüksek ışık, evet, üretebilecek. O sayede işte bu renk skalasını, detay skalasını verebilecek.
Bunları aramanız lazım. Evet, bunlar ucuz televizyonlarda henüz yok.
Bunlar hem 4K olacak hem de işte bayağı bir yeni olacak.
Tabii.
HDMI 2.0'ı biz gördük mü seviniyoruz.
2.0A olacak.
Yok, 2.0A olacak. Hı hı. Hadi arada bul 2.0A çıkalım, Doğubank'ta gezelim. Bize deli muamelesi yaparlar. HDMI'yi bulmuş da bir de 2.0'ını da bırak, A'sını arıyor diye. Artı dediğin gibi HDR'ın standartları var. Mesela bir Dolby'nin standardı var. Bu PlayStation'ın ki Dolby'nin o standardı değil. Hı hı. Falan. Çok kafa karışacak.
Evet.
Ha, ama şunu söyleyebilirim. HDR için hani kendimi bıçakladım alamadığım için falan öyle bir şey, teknoloji değil.
Ben gözümle gördüm değil.
Öyle bir şey değil. Şöyle diyebilir miyiz? Hani hiçbir fikri olmayan için şöyle özetleyebilir miyiz? Aynı fotoğraftaki gibi. Bir HDR görüntü sayesinde mesela normalde dümdüz siyah gördüğün bir alanda aslında çok ince gri çizgiler, açık gri çizgiler falan da olduğunu görebileceksin.
Evet.
Ya da bembeyaz ışığın patladığı, hiçbir şey gören parlaklıktan hiçbir şey göremediğin bir yerde yine bir detay olduğunu görebileceksin.
O da doğru.
Bir de tabii genel olarak aslında yaptığı şey renk paletini, skalasını genişletmek. Doğru. Daha da doğrusu şöyle. Siyah, hiç ışığın olmadığı noktayla en parlak ışığın arasındaki mesafeyi, çalışma alanını genişletiyor.
Doğru.
Sen de onun içine bol bol renk, farklı tonlar, bol bol detay koyabiliyorsun.
Evet. HDR'ı şöyle hissedecek insanlar. HDR bu bahsettiğim standartını desteklemesi gereken televizyonlar güzel olmak zorunda. Evet. Dolayısıyla yüksek kaliteli zaten ne izlersen güzel olacak.
Adam süper bir televizyon satın alınca HDR süpermiş diyecek. Belki o sırada HDR aktif bile değil.
Evet, halbuki televizyon güzel.
Evet. Murat, televizyon masrafı meraklılar için gözüküyor.
Büyük olacak bir de televizyon. Şimdi 40 inç almazsın ki.
Tabii
yani
ki.
Öyle bir televizyonu.
Valla şöyle söyleyeyim. Bu televizyonlar 20 bin liralarda. Ha tabii yukarısı da var.
Var. Da.
Yani bir 15 bin lira falan minimum cebine hazırlaman lazım.
Büyükse evet.
Büyük kastediyorum tabii. 50 inçin çok üzerine. Hı hı. 60 inç minimum kastediyorum. Pahalı. Pahalı. Hı. Onun yanında PlayStation'ı sana hediye ederler zaten.
Değil mi? Etsinler
artık. Yani o televizyonu al. İyi bir pazarlıkçıysan PlayStation'ı zaten adam sana hazırlığı satışı yapabilmek için ikram eder.
Öyle. Şimdi bir de şey oldu. Güç tüketimi arttı. Bundan evet. da bahsetmek lazım. 310 evet. watt hiç az değil yani.
Evet. Nereden nereye geldik?
Ses nasıl olacak?
Evet. Ben sesi de merak
ediyorum. Çalışırken.
O kalınlığı biraz işte bundan.
O kat çıkma ondan.
Evet.
İçindeki soğutucu falan.
Soğutucusu büyüdü.
Belli ki daha büyük. Güç regülatörü içindeki adaptörü daha büyük belli ki. Onun da soğuması lazım. 300 watt dedin. Ama bir yandan da mesela 4K hazır bir cihaz, VR'a hazır bir cihaz ama 4K Blu-ray oynatmayacak. Blu-ray olduğu halde Xbox S yapıyor, One S yapıyor.
Evet.
Niye oynatmıyor? İşte bilemiyorum.
Bir de şey vardı, incelemede, değerlendirmede söylemiştim. İlk PlayStation 4 1.4 HDMI ile geliyor.
Evet.
HDR yapamaması lazım. Görünen o ki, daha hala kesin cevabı alamadım. Bu PlayStation 4'ün içindeki Yonga firmware güncellemesiyle aslında içinde onun 2.0 var. Güncellenecekmiş. 2.0 destekleyecekmiş. Öyle gözüküyor.
Şimdi bu 10 Kasım'da mı çıkıyor?
10 Kasım.
Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor 10 Kasım'da.
Evet.
Murat, bu konsolla birlikte anladığım kadarıyla firmware de 4'e çıkacak. 4.0'a çıkacak. Onda hem yeni özellikler de gelecek hem de bu işte bahsettiğin normal PlayStation'a HDR desteği gelecek gözüküyor. Ya bir gelişme ama kafalar karışacak.
Sana ben şunu söyleyeyim Levent abi. 1080p'de bırak 4K'yı. FPS işte 30'dakiler 60'a çıksın millet alır.
Onun öyle bir şey olsa da online karşılıklı oynarken bir avantaj yaratmayacağını falan belirttiler. Of. Hani oyunlar sonuçta network üzerinden birbirlerini kendilerini belli bir frekansla güncelliyorlar. Özel bir avantaj getirmeyeceğini belirttiler.
Ekranda sana görsellik olarak avantaj sunacak işte zaten.
Akıcılık
o da sattırır diyor Murat.
Evet.
Tabii şimdi bununla birlikte bu cihaza göre cilalanmış müthiş oyunlar gelecek. Hı hı. Tabii ki satılacak. Tabii ki 4 almış olanlar da bunu alacaklar.
Evet.
Çünkü adam bunu salonuna koymuş, bütün dijital eğlencesini de buna bağlamışsa seve seve alır zaten. Hiç öyle hani abi 1500'den veriyoruz falan o lafları da etmez.
Tabii zaten bazı uyanıklar sattılar dörtlerini.
Evet. hayırlı olsun diyelim Murat. Biz de herhalde incelemesini yaparız Türkiye'ye geldiğinde.
Ama bir yandan bir gelişme daha var. Bugünün gelişmesi bu da. Şimdi tabii ki Sony'nin elinde PlayStation 4'ler kaldı. Ve bunlar satılacaklar.
Evet.
Satılsın diye indirim var şu anda resmi PlayStation'lara, hani Sony'nin yüreğice garantili olan PlayStation'larında. 500 GB slim olmayan klasik PS4 1500 liraya satılıyordu ki doğru böyleydi. 1300 liraya düştü.
Hmm.
1 TB ve yanında oyun hediye edilen paket 1700 liraydı. 1500 lira oldu. Ondan da 200 lira düştü. 1 TB özel kasalar var. Hani biliyorsun ya Star Wars giydirmeli falan.
Evet, desenli falan.
Onlar 1850 lira yerine 1650 lira oldu.
250 lira indirilmiş evet. Hepsinden.
Ya biz geçen haftamın nerede şu 500 GB'lıkların disk olarak az olduğunu söylemiştik. Hı hı. Onlar ilk çıkan cihazlar hala. Hani çarşıda senin karşına çıkacak olan cihazın 2 yıllık olması gerekmiyor da yapı olarak hani muhtevası evet. ilk çıkan PlayStation'da aynı. Biraz daha ucuz olsa ya alın koyun. Çünkü sonuçta aynı oyunlar çıkacak.
Evet.
Oynayacaksın yine aynı oyunu. Hı. O yüzden hani 1000 lira olsa derdim ki ya.
Zaten bu fiyatlarının çok altına hani 1000'de falan satılıyordu var. Yani.
Ama 1000 küsüre işte, satılmıştı.
Evet, Euro Asia garantili.
Hani küsürü evet, de küçük yani, bir küsür. Euro Asia garantili değil ama işte çalışıyor mu çalışıyor. Evet.
Ya bu tabii konsolların böyle ikide bir güncellenmesi falan konsol oyunculuğuna normaldeki bu hani geleneğe biraz ters bir durum. Nasıl bir dünya yaratacak birlikte göreceğiz.
Göreceğiz. Daha çünkü Microsoft'un Scorpio projesi var biliyorsunuz 2017'nin evet. sonunda.
Bu şimdi birazcık geliştiricileri deli edecek bir şey. Evet. Çünkü konsola geliştirme yapmanın güzel yanı, rahat yanı tek bir hardware olması meselesiydi.
Bitti.
Şimdi o adamların da bir telefon ya da PC geliştiricisi gibi şey düşünmesi gerekiyor. İşte ben Pro'da oyun şey diyecek, Pro'da mıyım? Normalde düzde miyim? Evet. Pro'daysam iki araba daha piste koyayım. Normaldeysem koymayayım. Bu işte geliştiriciyi acayip uğraştıran bir mesele.
Evet.
Bakalım göreceğiz.
Bize de çok sorulan bir soru var biliyorsunuz. Ağustos ayında dedik ki çok kez AKK ile ilgili adil kullanım kotası ile ilgili bir şeyler olacak.
Bir şey BTK olacak.
Toplanacak. Evet,
bize
şey
de
olacak.
Böyle dendi.
Evet bize de böyle dendi.
Bir şey oldu mu?
Eylül'e geldik bir şey olmadı. Ne oldu? Arada darbe girişimi oldu ve bu tamamen ortadan kalktı bu konu.
Başka öyle konular girdi evet. ki araya kimse senin kotanı falan düşünmez oldu.
Fakat bugün işte BTK 2016-2018 stratejik planını açıklamış. Daha hani ben gündem hazırlarken yineydi bu. 52. sayfada AKK konusuyla ilgili bir çalışma yapıldığı gözüküyor.
Evet.
Ama ne olduğu gözükmüyor. Yani şu kadar oldu falan demiyor. Bir şey yapılmış.
İşte iyileştirmeler gözüküyor. Oldu falan gibi bir şey evet, okudum ben oldu? Sanki.
Murat bir şöyle bir şey çıktı yani bazı şeyler biliyorsun böyle ağızdan ağza yayılıyor gerçek hayal birbirine karışıyor falan 5 megabit olacağı minimumun ya bu bizim meselemizi çözmez çünkü bir kere şu var ya 3'ten 5'e şimdi diyoruz ya 100 megabitlik adam 3'e düşüyor ne oldu 5'e düştü. Artı zaten şöyle bir sorun var. Şimdi çok dağılmasın istiyorum ama benim şöyle bir inancım var. 3'e düştüğü zaman sen kesinlikle 3 deneyimi yaşamıyorsun. Çok daha kötü. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani 3'e düştüğü zaman internet kullanılmaz hale geliyor. Normalde 3 megabit internet o kadar kötü değil.
Evet. Daha da düşürüyorlar diyorsun sen.
Artı şu var 5 megabit kullananlar zaten 5 megabit kullananlar kaça düşecek falan filan. Ya biz demiştik ya bunun yüzdeli olması lazım.
Evet.
Bu hiç kimsenin derdini çözmüyor.
Yüzdeli olması
artı
lazım.
Artı bir de bu kadar insanlar sıkıntılarını dile getirdi. Bu kadar şikayet dile getirildi. Yani sonuç ha 3'ü 5 yaptık. Bu mu? Yani bu olacaksa bunun olmasın yanıtı hiç. Ya da bu çözüm olarak gösterilecekse tamam bırak 3'te kalsın oynama ayarıyla falan ya.
Bir de kotalı miktarlı konusu var.
Evet.
Esas
evet.
derdimiz o aslında evet. bizim.
Yani 3'ün 5 olması hiçbir şey değil.
Evet 3'ü 5 yapacağına bırak kotayı yükselt. Ben tekrar 3'e düşeyim ne yapayım?
İşte ek kota paketi koy bir şey koy. Hani bana bir çözüm bir şeyleri sun. İmkanları
evet,
sun.
Evet.
Ama o konunun böyle hani unutulması hepimiz için kötü oldu.
Kesinlikle. O arada kış saati uygulamasına son verildi aniden.
Evet, bir sabah uyandık.
Uğraşacağız.
Evet, maalesef.
Bir çok ilginç bir gün yaşamıştık geçen yıl. Saati bilmediğimiz bir gün yaşamıştık.
Evet.
Bir hafta ertelenmişti normal zamana göre değil mi?
Evet.
Seçimler nedeniyle.
Şimdi o bir haftaydı. Şimdi artık şey olacak, kalıcı olacak, 6 ay.
Biz bununla ilgili ayrı program çektik. Ben sonra o programdan sonra da araştırmaya devam ettim biraz. Hani neler olmuş falan diye de. Mesela 1984 yılında Türkiye, şu anda artı 3'teyiz ya, artı 4'ü de denemişiz. Bir ilerisini daha denemişiz. Şey için diyorlar, o zamanlar işte elektrik sıkıntısı falan oldu. O amaçla denenmiş olabilir diyorlar. Yani böyle hep kesintisiz olan bir süreç değil bu. Bir olmuş, bir kaldırılmış, yapılmamış. Birkaç yıl arda arda denenmiş, sonra unutulmuş. Ama 1985'ten beri Avrupa'ya uyum sağlamışız. Oranın işte şu anki sistemi devam ettiriyoruz. Artı 2 ile artı 3 arasında değişip duruyor.
Ama işte bununla böyle...
Şu anda artı 3'e sabitlendi.
2'de bir değiştirilebilecek bir şey değil. Yani bunun böyle olmaması lazım. Çünkü gömülü sistemler var.
Evet.
Dünyayla sürekli iş yapan en basit hava yolları, hava ulaşımı. Şimdi diğer ulaşımdan farkı var hava ulaşımının. Çünkü uçak buradan kalkıp 2 saat sonra çok farklı zaman dilimi olan bir yere inebiliyor. Gemi böyle değil. Bunlar böyle, sen dünya standardının dışına çıkıp kendi kendine bir şeyler yaptığın zaman bunların hepsi alt üst oluyor. Tamam, hallediliyor.
Tabii,
ama
program güncellenmesi gerekiyor. Uğraşıyorsun
hani,
yani.
Şeyi unutmamak lazım. O bizde hani ertelendiği zaman tamam, yine hani bankacılık çalıştı, şu çalıştı, her şey çalıştı, tıkır tıkır gitti falan, ama onun bir arka yüzü var. Kimi arkadaşlar mesaj atıyordu ki abi 2 gündür ofisteyim. Sunucular saat meselesi yüzünden 2 gündür ofiste yatıyorum, veri merkezinde yatıyorum diye mesaj atan da arkadaşlarımız oldu. Ya bu yani bir, o kadar çok meselemiz var ki niye böyle bir mesele daha çıkıyor ki, yani bir zorluk daha çıkıyor ki hayatımıza.
Biraz daha sakinleştikten sonra yani, kafayı sakin kafayla
zaten bu yapacak. Yaz saati, kış saati, tamam hani her zaman bu tartışılan bir şeydir. Bunu evet, internette de arat, Amerika'da da tartışıldığını göreceksin. Artısının eksisinin. Ama hani şu anda çok sorunumuz var zaten. Bir de bunun çıkmasına gerek yoktu.
Doğru.
Neyse. Öğrendik, tecrübeliyiz. Geçen seneden. Aşarız.
Ben pratik sorunları nedeniyle kalkabileceğini, uygulanamayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda sorun yok. Çünkü hala kışa tam olarak geçmedik.
Zaten 26 Ekim'de mi ne olacaktı? Tabii. Hani o zamana kadar sorun
evet,
yok.
O zamana
ondan
kadar sorun yok.
Ondan sonra ne olacaksa başlayacak. Evet.
Millet sabah kalktığında bir simsiyah havaya uyandığında ne olacak? İşte o zaman sesler yükselir. Şu an kimse farkında değil pek fazla.
Evet.
Bakalım.
Ama işte Murat, bu işler de böyle deneyelim görelim. Evet. Olmazsa vazgeçeriz işi değil ki.
Tabii.
Büyük karın ağrısı.
Öyle.
Ya bizde genelde
böyle oluyor.
Önceden planlanmadan bir deneyelim görelim mantığıyla oluyor.
Maalesef.
Şimdi hani sen, ben, saatimiz, telefonumuz falan filan ilgileneceğimiz saatler, ama bilmem ne işte havaalanının IT müdürü şimdi düşünüyor. Cihazlar saati
ya gerçi şöyle bir şey var. Orada da mesela isteyecek. Şimdi hani bir tek bizdeyiz mesela, Rusya 2014 yılında onlar da kullanıyorlarmış, çıkmışlar. Yani bir şekil çözülüyor demek ki. Yani
bir şekil çözülecek tabii ki de.
Çin kullanmıyor, Japonya kullanmıyor. Amerika'da bazı eyaletler kullanmıyor bütün Amerika kullanırken. Hani aykırı şey olanlar var yani, yok değil de. Bilmiyorum işte nasıl bir sonuç olacak. Bunun en azından belki daha iyi anlatılması lazımdı.
Kesin.
Yani mesela bir izleyicimiz televizyona, bir İTÜ öğretim üyesi çıktı. İşte Enerji Bakanlığı bizden çalışma istedi. Biz bunu uygun gördük falan gibisinden açıklamalar yapmış. Hani bir şeyler yapılmış, bir planlama yapılmış da
haberim
bu anlatılmıyor. En azından hani şöyle şöyle planladık. Bundan dolayı şu kadar kâr edeceğiz veya gerek yokmuş hani.
Çünkü öyle bir şey yok. Onun niyeti başka burada. Artı 3 saat dilimine olan bir sevgi, bir aşk var. Ona geçmek.
Diyorsun Rusya'ya yaklaşmak istiyorlar.
Yok, başka ülkeler de var artı 3'te. Artı 2'den uzaklaşmak. Hadi hayırlısı. Neyse yapacağız. Ayarlayacağız evet, saatleri.
Evet.
Cihazlar kendilerini geri almaya kalkışacaklar. Otomatik
evet,
ayar yapan cihazlar. Biz de onları kontrol edip düzelteceğiz.
Ya Windows'ta falan sorun olmaz. Onun güncellemesi gelir herhalde de.
Güncelleme gelir.
Güncelleme alamayan cihazlar olacak.
E tabii konsolun bile güncellemesi lazım kendisine işte bir şekilde.
Her zamanki gibi mekanik kol saati bu konuda
evet,
kurtarıcı olacak.
Onlar daha iyi artık. Bir kere ayarlıyorsun, bir daha evet, değişmiyor.
Geçen seneki krizde de kolumdaki saat sayesinde saatin kaç olduğunu bilebilen tek adamdım çevremde. Bu sefer de yine rahat edeceğim. Hiç olmazsa bir şeye güvenebiliyorsun. Bir saat. Hani,
sonra evet.
Çünkü mesela çok uzatıyoruz ama geçen sene mesela bir arkadaşımız şey dedi. Abi evin her odası farklı bir zaman diliminde şu anda. Çünkü bütün saatler dijital. Kimisi kendi kendine işte uygulama yapmış, yapmamış. Adam diyor ki abi evin her odası farklı bir saati gösteriyor diyor. Elektronik tabii, cihazlarda bundan emin olamıyorsun.
Geldi akıllı saat kullan şimdi.
Mekanik saat gariban, kimse beğenmese de hiç olmazsa sen ne ayarladıysan onu gösteriyor. Emin oluyorsun.
Evet. Geçen hafta atladığımız bir haber vardı. Google modüler telefon projesi arayı sonlandırdı.
İşte bu çekimden sonra bu haber düştü. Biz gündemi kaydettikten, ben daha doğrusu gündemi kaydettikten sonra düştü. Bu modüler telefon zaten hani birazcık bizim kuşkuyla baktığımız bir şeydi ilk duyurusundan beri. Phone Blocks'tu.
Gündemde konuştuğumuzda düştüğü zaman dağılıyor diyorlardı değil mi?
Evet.
Phone Blocks diye bir girişimle başlamıştı. Sonra bu Google el attı. Project Ara oldu.
Ama Google bayağı uğraştı bunun üstüne ya. Yani hani o normalde ya çoktan bıraktılar dediğimizin üzerinden sonra tekrar bir başladılar.
Evet. Ya burada soru şu. Kimse böyle bir şey istiyor muydu ki? Bunu hiçbir zaman bunun yanıtını alamadık ki.
Ben istemiyordum.
Hani şimdi TeknoSeyir dinleyicileri, izleyicileri isteyebilir de onlar bir özel bir azınlık. Sokaktaki insanlar bak iPhone için kuyruğa girecekler şimdi. Para biriktiriyorlar. O adamlar işte alıyor, kullanıyor yani. Modüler telefon. Şey olmayacak ki. Bunun hayal edilen şey. Şimdi telefonu yaptın. Görüntü birimini Nikon üretecek. Alacaksın, takacaksın. Yani canım üretmeyecek Nikon öyle bir şey. Yani üret, hayal o. Ama pil bölümünü Varta üretecek. Sen normal standart olanı beğenmeyeceksin. Oradan daha iyisini takacaksın. İşte görüntü birimini Canon takacaksın. Canon 11 birimi üreteceğim demedi ki. Kimse evet. Canon'a sormadı bile onu üreteceğini. Onu da Xiaomi üretecek evet. Uygulamada. Ne oldu? Yani hayaller gitti. Artı şey de olmayacaktı. Teknik bazı sıkıntılar da var. Biliyorsun mesela bu Lego gibi olamayacak bir iskelet olması gerekiyor. Fiziksel evet. Bütünlüğünün olabilmesi için falan. Ha, ama tabii ki bunun araştırılması sonucu sürecinde bir sürü şey öğrenilmiştir.
Tabii.
Onlar da farklı projelerde hayatımıza yansıyacaktır. Böyle teselli bulabiliriz.
Google HTTPS kullanmayan ve kullanıcı girişi bulunduran tüm siteleri güvensiz olarak işaretleyecekmiş.
Evet.
Önümüzdeki yıldan itibaren kullanıcı girişi dediğin hani şifre bir formu varsa,
giriş varsa
ve güvenli değilse işte SSL kullanmıyorsa o site diyecek ki bak bu güvenli değil. Çünkü o sen kablosuz ağ üzerinden falan o veriyi aktarıyorsun. Hani kötü niyetli bir kişi araya girip dinleyebilir. Senin şifreni çalabilir. Mantık
ama bu, güvensizi şey olarak anlamak lazım. Hani güvenlik sistemi yok.
Evet.
Hani güvensiz seni bu sitede seni çarparlar değil.
Ama herkes onu öyle anlayacak. Çünkü öyle anlayacak, örnek resimlere baktım.
Amaç da o.
Formun yanında şey yazıyor. Dikkat et güvenli değil yazıyor. Yani.
İşte hani güvenlik yok. Güvenlikli değil.
Yani işte gitgide zorluyorlar ama artık.
Tehlikeli bu demek değil.
SSL sertifikası olayını ücretsiz falan sunan yerler de başladı. Google bunu itekliyor gitgide. Güvenliği arttırmaya çalışıyor bütün internet üzerinde.
NSA'de zaten Open SSL iletişimi çözmenin yolunu geliştirdiği gibi gözüküyor yıllar öncesinden. Hadi bakalım bütün dünya HTTPS'e geçecek.
Evet.
Yoksa arama sonuçlarında falan yandın. Tabii. Senin sitenin yanında ünlem olacak belki.
Evet.
Ya da girdiği zaman kullanıcı mesaj pop-up çıkacak. Hı-hı. Kimse girmez.
Evet.
Onu gördü mü kaçar.
Google yeni bir satın alma yapmış bulut alanı için.
Evet. Apigee diye bir firma. Bulut üzerine çalışan bir firma. $625 million
evet.
Ödedikleri bedel. Az buz değil. Üstelik hani öyle bir şey ki $625 million bu firma ama mesela Google'ın bile hep anlatması gerekmiş. Ya bu adamlar işte aslında şu alanda programlama konusunda, uygulama arayüzü konusunda lider bir firma diye anlatmaları gerekiyor. Çünkü hani belli ki doğrudan tüketiciye satış yapan, ürün sunan bir firma değil. Mühendislik geliştiren, arka planda çalışan bir firma, altyapı üzerine bir firma. En büyük firmalara hizmet sunuyormuş. Google'ın ailesine katıldı.
Evet. Yine geçen haftadan bir haber bu da. F klavyenin mucidi ihsansı.
F klavye.
Öldü evet. F
ağzına
klavye.
Biber sürerler. F klavyenin
değil mi? F mucidi. Klavye de tam anlamıyla şey oluyor yani.
Çelişki oluyor.
Çelişki oluyor.
F klavyenin mucidi 91 yaşında İhsan Sıtkı Yener hayatını kaybetti. F klavye üzerine yıllar öncesinden gayet ciddi çalışmalar yapıp bu tasarımı geliştiriyorlar, hayata geçiriyorlar. Kullananlar çok memnun, biliyorsunuz.
Evet.
Biz de çok konuştuk bu konuyu, evet, ama bir türlü de F klavyeye geçmek nasip olmadı, bilmiyorum.
İkna olmadık.
Alışkanlığı yani değiştirmek çok zor. Abi.
Öyle öyle. Onun F klavyeye geçerek kazanacağın hız, o geçiş sürecinde daha bizim için o geçiş süreci daha büyük yük.
Evet.
Bir de tabii şu var, hani ne kadar yazı yazıyorsun?
Tabii o çok önemli. Yani çok yazı yazan için lazım. Önemli bir
evet
şey. Ama hani evet, bizim gibi nispeten herhalde yazılı medya değil artık bizimki, tam videolu falan.
Ya bunun aslen daktilo için evet, düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir çözüm olduğunu bilmek lazım. Bilgisayarda da elbet yazı yazarken bunun yararını görürsün. Çünkü senin diline göre özel yapılmış.
Öyle.
Üzerine göre dikilmiş takım elbise gibi. Normalde şimdi tek bir bedeni herkes giymeye çalışıyor aynı klavyeyi kullanarak. Elbette ki senin diline göre yapılmış bir şey olumlu sonuç verecektir. Ha, ama biz niye geçmedik? Birçok uygulamanın bir sürü yabancı uygulama kullanıyoruz. Kullandığımız hemen her şey dış kaynaklı. Oyunlar dünyaya yönelik yapılmış. E tabii ki Q klavye dizilimine, QWERTY klavye dizilimine göre yapılmışlar. Değiştirmesi zor. İmkansız değil. Zor.
Öyle. Mesela benim annem bütün iş hayatı boyunca F klavyeli daktilo kullanmış. Evet. 30 sene sonra neredeyse bilgisayar aldık, Q klavye. Kullanamadı.
Memnun olmadı.
Alışamadı hemen. Onu F yaptık biz tabii bir şekilde. Öyle devam etti.
Evet.
Alışkanlık iki türlü.
Evet. Ya işte masaüstü kullanıcıları yine kendilerine göre klavye zor da olsa bulabiliyorlar. Ya da tuşların yerlerini değiştirip kendileri imal ediyorlar. Çok uzmanlar klavyeye hiç bakmadığı için o tuşun üzerinde A yazması, B yazması onun için fark etmiyor. O yerine göre bakmadan çalışıyor. Fakat diz üstünde sorun. Diz üstünde çünkü tuşları değiştirmek falan o kadar kolay değil.
Evet.
F klavyeyle üretilmediyse sorun oluyor kullanıcıya. En kolayı tabii yazılım ekran klavyesinde, orada
tabii
seçeneklerden seçip geçebiliyorsun.
Bir haber.
Ne diyelim? Evet. Huzur içinde yatsın.
Aynen. En az adam geriye bir şey bıraktı.
Evet, bir eser bıraktı. Evet. İsmiyle anılan bir eser bıraktı. Sağ olsun.
Sanal postlardan komisyon vergi %5 vergi alınması gündemde.
Ya o biraz yanlış anlaşılmış. Hani
evet,
bizim izleyicilerimiz arasında da sanki sanal postlardan %5 vergi alınacak. Bu da bir doğrudan bize yansıyacak da.
Değil. Evet.
Buradaki vergi, sana sanal post hizmeti sunanlar bir komisyon alıyor senden. O doğru, komisyondan vergi alıyor.
Komisyondan
çünkü
vergi alacak.
Zaten bu BSMV diye bankacılık, sigortacılık bir şey vergisi işte. Maliyet vergisi mi? O vergi alınıyor. Hani çoğu şeyden alınan vergi. Belki gene tabii bize yansıyacaktır. Ama hani komisyon üzerinden aldığı için o %5 olarak yansımaz.
Hı hı.
O verginin oranı tam olarak ne olur bilmiyorum.
Yani komisyondan, yani kazancından da vergi vermemesi tuhafmış. Ben ona şaşırdım.
E tabii, ama işte bu nispeten yeni bir alan ya. Hani sanal postlar vesaireler. Bu bankalar gene veriyordur. Banka sana sağlıyorsa, ama işte böyle aracı hani PayPal falan gibi. Işte,
EasyCo
gibi falan. Onlar belki vermiyordu. Bu düzenleme onları ilgilendiriyor daha çok.
Evet.
Bize de yansıması olur ama hani çok büyük olmaz diye düşünüyorum.
Bence de.
Valla her şeye %5 zam olmaz otomatik olarak. Ama o şey mutlaka tüketiciye bir artış varsa maliyette
yansır, evet.
Ucu dokunacaktır.
Evet.
Damga vergisi kadar saçma sapan bir vergi bilmiyorum ben.
Evet.
Çünkü damga vergisi şey işte, damga vergisi. KDV mesela bazen öyle bir şeydir ki
gelmez, sıfır
o ay
gelir.
KDV tahakkuku olmaz, sıfır olur. Yani vergi ödemeyeceksin. Yok vergin. Yine de o damga vergisini ödersin. Ödemeyeceğinin tescilinin vergisini ödersin. Vergi yok. Tahakkuk etmedi. Onun yine damga vergisi ödenir.
Evet.
Garip bir şey.
Ödedim bugün daha 32 TL annem için.
Damga vergisi.
Evet, damga vergisi. Hiç alacak verecek vergi bir şey yok.
Evet, işte damga sırf damga vergisini evet. ödersin.
LG V20 çok soruldu. Ben İFA'dayken çıktı mı çıkacak mı diye. Ama yok, orada çıkmadı. Daha sonra çıktı. Meraklı bir LG telefonlara Türkiye'de özel bir merak var. Niye bilmiyorum.
Fiyatından ötürü herhalde. Fiyat iyi. Başka olamaz yani.
İyi fiyata üst düzey telefon alıyor adam. Belki de öyle oldu.
5.7 inç. Yine çift ekranlı bir yapısı var. Biliyorsunuz onlar bu seri böyle. Üstünde bir bant oluyor ikinci ekranı.
Bildirimler falan
bildirimler
orada
görünüyor. Oraya geliyor. Biraz daha büyütmüşler. Parlaklığını arttırmışlar. 4 GB bellekli. Snapdragon 820'li 3200 mAh pilli bir büyük bir telefon. 2560'a 1440 çözünürlüklü.
Güzel.
Ve Android 7 ile gelecek direkt.
Güzel.
Valla Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum ama kesinlikle ilgi göreceğine eminim.
Bence de ilgi görecektir.
Büyük zaten, ya 5.7 bayağı büyük yani.
Bastı, öyle bekleniyor ki merakla.
İkinci ekran yüzünden büyüyor tabii o. GeForce Experience 3.0 çıktı. Şimdi sürücüyle karıştırmamak lazım. 3 GeForce Experience ayrı bir şey.
Sürücüler de güncellendi Deus Ex.
Tabii tabii güncelleniyor. Falan. O ayrı konu. Bu son sürücüyü çekiyorsun. Experience'ı ekstradan update ediyor üstüne. 3.0'a çıkarıyor ve tamamen tasarım değişti. Zaten değişeceğini haber yapmıştık. Kullanmanızda bir sakınca yok. Hani herkes Nvidia sahipleri deneyebilirler. Şu anda biz denedik. Alışmaya çalışıyoruz. Çünkü bayağı farklı. Eskisinden pek bir alaka kalmamış. Neyin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz şu anda. Ama alışılacak.
Valla biraz ayarlar alıştığın yerde değil.
Değil. Hiçbiri değil.
Hatta o Shadowplay bizi bayağı bir fenalık geçirtti. Alt Z miydi?
Evet.
Barını açarak çözebildik. Bana şey geliyor. Bu ardı ardına bir iki güncelleme gelir buna.
Evet, mesela masaüstü kaydı için bile ne kadar uğraştık.
Şimdi masaüstü kaydını çok da derinine girmeyelim gündemde ama masaüstü kaydının ayarı gizlilik içinde.
Evet.
Yani gizlilik bölümü içinde. Yani
bazı şeyler kolaylaşacağına zorlaşmış.
Biraz garipsedik.
Evet. Intel'den bir haber var. Onlar da Apollo Lake işlemcilerini çıkarmışlar arada.
Kaby Lake'den sonra daha onlar yeni duyurulmuşken 7. nesil. Bu Apollo Lake tabii bunlar Atom'un serisi.
Atom. Evet.
Bu tahmin edeceğin üzere tablet, telefon daha nispeten ya da çok hafif, çok hafifletilmiş notebook.
Nook'larda da çıkar bu bence.
Evet, söyleyeyim. Öyle şeylerde karşımıza çıkacak. O yüzden hani çok da heyecan yaratmaması biraz oradan kaynaklanıyor.
Evet.
Gerçi şöyle hani Kaby Lake duyuruldu da ne kadar heyecan yarattı. Kimsenin umurunda değil.
Evet.
Kimse onu konuşmuyor bile. Çünkü şey değil ki bunlar hani böyle masa üstünde bilgisayarına takabildiğin, değil. Çıkartıp da onu çıkarıp başkasını takabildiğin, overclock yapabildiğin şeyler değil ki. Laptop işlemcisi.
Öyle.
Mobil işlemci. O yüzden de heyecan görmüyor. Yani Intel'in zaten kendisi bize bu artık bu konuları ne anlatıyor hani bizden kastım basına, ne bilgi veriyor, ne öğretiyor. Intel'in kendisinde de bir heyecan yok ki.
Sıfır. Open Office projesi sonlanıyor galiba.
Evet. Zaten çok uzun zamandır en son güncellemesini 2015'te almış Open Office girişimi. Geçtiğimiz yıllarda Open Office önce Oracle'a gitti. Oracle onu Apache Vakfı'na, Apache Vakfı iyi bir şey, şey değil, Apache Web Server'dan geliyor yani Apache'lerin eline geçti değil. Apache Vakfı'na verdi. Onlar da ne yapacaklarını bilemediler. Çünkü bu açık kaynak, özgür yazılım bir proje. Geliştiriciler heveslerini kaybedip gittiler çünkü.
Bir de başka alternatifleri var.
İşte hani gene açık LibreOffice diye muhteşem, güzel bir şey çıktı alternatif olarak. Bütün Open Office'çiler, zaten geliştiriciler falan o projeye gitmişti. Artık hani böyle anlamsızca zombi durumunda durmasından da anlam görmeyip sonlandırmaya karar verdiler. hala hani bir resmi bir açıklama yapılmış değil ama yani görünen köy kılavuz istemez gibi bir durum var. Open Office tamam.
Şeyler de bir yandan zorladı. Google'ın falan ücretsiz online falan. İşte doküman yazma programı vesairesi, Excel alternatifi falan. Stop. Onlar da güzel çalışıyorlar yani.
Tabii ki.
Ve
tabii
kolayca ki erişip kullanabiliyorsun. Tabii yani ki. Onlar bayağı zorladı bu açık i̇şte kaynaklı alternatifleri.
Bir ofis var. Eğer bunu kullanıyorsan, Open Office ile çalışıyorsan daha hızlı, çok daha başarılı. Zaten geçenler de geçti ona. Hani Open Office yoksa da yine her şey bitmiş değil. Yola devam edilebiliyor.
Evet.
Tavsiye ederim o LibreOffice. Çok güzel çalışan, sorunsuz bir ofis uygulaması. Microsoft Office oldukça pahalı. Öğrenci falan değilsen.
Office 365 kullanıyorum ben valla.
Ben de kullanıyorum da bir promo bir yıl vermişlerdi. Kullanıyorum. Bitecek yakında. O zaman ben de alternatiflerden birini düşüneceğim.
HP Enterprise SUSE Linux ile işbirliğine gidecekmiş.
Şimdi HP yazılım kısmını bıraktı gibi bir şey var geçtiğimiz günlerde. Bu Enterprise bölümü. Artık HP ikiye ayrıldı ya. Kurumsal büyük kurumlarla uğraşan bölümü yazılım projelerini başka bir firmaya devretti. Ama onunla birlikte de bu SUSE Linux'la bir birliktelik ilan etti. Şey yapacaklar hani kendi tavsiye ettikleri Linux dağıtımı olarak öne çıkartıp destekleyecekler.
Evet. Uber'in rakibi Lyft 6 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etmemiş.
Çünkü gözde. 10 istiyormuş.
8-10 milyar dolar civarı bekliyorlarmış.
Bu Uber gibi bir hani korsan taksi desek çok aslında kötü bir şey de demiş olmuyoruz. Ya
yok
da çok,
canım araç paylaşım uygulaması diyeceksin.
Ya işte tezgahlara da satış danışmanı diyorlar o hesap.
Onun gibi bir şey.
Kendin arabanla taksicilik yapıyorsun. Lyft hatta Uber'le bunlar savaştılar. Geçtiğimiz sürtüştüler. Uber Lyft'i sabote ediyordu. Öyle evet. Şeyler ortaya çıkılmıştı falan. Lyft de şimdi kendine bir şey arıyor. Kaynak arıyor. Büyük bir kaynak arıyor. General Motors muydu?
Onlar GM. Teklif götürmüşler ama hani bir yandan da Apple, Google falan onlar da bu firmanın peşinde.
Evet.
Ama tabii evet. 8-10 milyar dolar büyük rakam beklentileri.
6'yı yeterli bulmamışlar.
Evet. Biliyorsunuz tarihte çok pişmanlık.
Evet sonra o 6'yı mumla arama durumlarını da gördük.
20 milyon dolara satılan falan böyle sonra.
Evet.
Lyft. John McAfee geri döndüren davet gündeme.
Evet adamımız. Deli mi, dahi mi olduğunu hiçbir zaman anlayamadığımız bilgisayar dünyasının garip kahramanı geri dönüp ismini Intel'den istiyor.
Evet.
Çünkü o McAfee antivirüs olarak kendi adıyla firmayı kurmuştu. Bu firma Intel'e satıldı. Sonra bu kahramanımız birazcık işte kafayı bulup falan çeşitli maceralar yok, polisle çatışma yok, birini öldürme şüphesi falan olunca Intel tabii bu ismin negatif bir şey olarak görülmeye başladığını düşünüp Intel Security yaptı o virüs işte güvenlik bölümünün adını. McAfee adını rafa kaldırdı. Yani pek evet. De hatırlamak da istemezler tahmin ediyorum. Şimdi bu işte kahramanımız da diyor ki ya adımı geri verin zaten kullanmıyorsunuz. Hı-hı. Hani bir marka anlamında ben bunu diyor yine kullanayım.
Bana girişimde kullanacağım diyor.
Evet.
Ücretsiz mi geri istiyor yani? Yoksa bir şey ödemeye karşı
hani, yok. Aslında
dava açsan ne olacak? Adama satmışsın zamanında.
Vallahi Intel seve seve bence bu ismi verecektir. Bence çünkü de. Bu ismin artık bir kullanılabilirliği falan kalmadı. Bu adam hala işte ben istesem hemen Amerika'da başkan olurdum falan. Hani bu kafası sürekli güzel bir abimiz. Bir zamanlar bir şeyler yapmış. Hatta hani bazı kaynaklarda denir ki bilgisayar işte güvenliği, antivirüs sektörünü başlatan adam bu. Ama aynı kaynaklar diyor ki virüsü de kendi yazdığı için antivirüsü başlatan adam bu. Neyse. Renkli bir kişilik. Biraz farklı, fazla renkli bir kişilik belki de. Şimdi işte dediğim gibi böyle şeyleri var. Ben işte o WhatsApp'ın encryption'ını oturduğum yerden kırıyorum. He. Ben istesem Amerikan başkanı olurum 2 dakikada falan. Hani Intel de büyük olasılıkla aman al ismini git diyecektir tahmin ediyorum.
Demesi daha iyi olur.
Evet, çünkü hani o ismin artık bir marka değeri falan ne kadar var tartışılır.
Bir de Intel'in başına bela olur bu adam vermezlerse.
Yani Intel'i de hacklerim 2 dakikada falan.
2 dakikada hacklerse Allah sorunu bile.
Evet. Evet, oyun dünyasına geçeyim.
İyi olur.
Doom kapsamlı bir güncellemeye hazırlanıyormuş.
Evet, Doom'a bayağı büyük bir güncelleme gelecek.
Zaten büyük değilmiş gibi 60 GB.
Şimdi Doom'da Team Deathmatch var sadece.
Evet.
Takım olarak oynuyorsun. Free for all dediğimiz herkes tek başına. O mod gelecekmiş. Hmm. Bir de bir arcade modu deniyor. Fakat onun hani bilgisi daha açıklanmış değil. Yüklendiği zaman herhalde deneyip göreceğiz. Ben onu daha çok merak ettim. Single player için yeni bir mod.
Evet. Interplay'in sahip olduğu fikir varlıkları satılıyor.
Şimdi Interplay en eski firmalardan birisi.
Doğru.
Her ne kadar şimdi benim linklediğim Gamma Sutra'nın haberinde Earthworm Jim'den bahsetmişler ama ya Interplay'de Descent var.
Hakikaten ha.
Mesela. Fallout'un orijinali Interplay değil miydi?
Interplay.
Şimdi bu işte bu hakları, bu lisansları, bu oyun dünyalarını falan kullanım hakkını 70 civarında hak, madde var. Bunları satmak istiyorlar.
İyi bakalım satsınlar.
Evet. Şimdi burada bir risk, bu Descent Free Space lisansını bu McAfee'nin farklı bir versiyonu var. Derek Smart diye bir oyun geliştiricisi var. Bu da bir değişik bir abimiz. İşte çok muhteşem, inanılmaz kapsamlı bu. Şu Chris Roberts'ın yaptığı oyun neydi? Star Citizen gibi acayip kapsamlı uzay oyunları yapmaya çalışır Derek Smart yıllardır. Olmaz bir türlü. Onun istediği gibi, onun hayal ettiği gibi, anlattığı gibi o oyunlar olmaz. Ama bunun sorumlusu hep başkalarıdır. Şey yapar, böyle adının geçtiği, sürekli adını aratır, adının geçtiği forumlara falan dalar. İnsanlarla kavga eder. Çocukla, çolukla çatır çatır.
O da renkli bir kişilik.
Değişik
diyorsun.
Bir adamdır. Değişik bir adamdır. Hani bir yandan tamam hayalleri şeyi güç büyük. Çok kapsamlı uzay oyunları yapmak istiyor. Böyle şey de olan aynı. Aslında Chris Roberts'ın da sonu farklı mı olacak bilmiyorum. Hani hem uzayda savaş olan, icabında gezegene inip gezegende savaş olan falan oyunlar yapmak ister. Bu Battle Cruiser serisi var onun işte 2000-3000 falan diye diyor. Fakat onlar hiçbir zaman onun istediği gibi, anlattığı gibi o oyunlar olmaz. Ama hiç olmaz. Yani ortaya çıkan şey genelde sana bilgisayarı kapattıracak falan bir şey olur. O Descent Free Space, muhteşem iki oyunluk, muhteşem bir seri. Onun lisansını almak istiyor. İnsanlar da korkuyla titriyor. Bir şey de diyemiyorsun. Adam dövüyor seni çünkü yani internette. Bir şey de diyemiyorsun. Bakalım ne olacak? Sonuç öyle bir şey mi olacak? Hani cidden meraklıları cidden korkuyor bu olasılıktan.
Red Dead Redemption güncel konsollar için yenilenerek geliyormuş.
Murat bu çok önemli bir oyun sayılıyor. Gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasında sayılıyor. Açık dünya tarzı ama vahşi batı.
Vay.
Cowboylar dünyası bir oyun. Pek alternatifi benzeri falan da yok. Xbox 360'da var, PlayStation 3'te var. Sorunu bu. Şimdi güncel platformlarda yok. Geçtiğimiz haftalarda bu Xbox One'da 360 sürümü oynanabilir hale getirildi. O bile büyük sevinçle karşılandı. Şimdi bütün oyunun güncel platformlar için yenilenmesi söz konusu. Gerçeğe dönüşür umarım.
Vallahi dönüşsün. Xbox One'a gelirse bu sonra PC'ye de gelir.
O öyle bir olasılık var. Tabii firma isterse.
Evet.
İsterse. Bakalım bu bambaşka bir oyun, hani bambaşka dediğim yine bu dünyayı, bu seriyi sürdürecek ama Red Dead Redemption'ın yeniden yapılması değil de yeni bir oyun yeni da bir söz oyun. Konusu olabilir.
Ya keşke öyle olsa, ben bilmiyorum, bak ne kadar güzel oyun diyorsun, haberim yok. konsoldaymış.
Çünkü sırf konsolda. Ya. Sırf konsolda.
Biz Vahşi Batı dedim mi şeyde kaldık. Neydi? Outlaws'ta kaldık PC'de.
Ben Call of Juarez oynadım.
Juarez oynadım ben, evet.
O aynı tadı vermedi.
Ama o çok hakkı yenmiş bir oyun. Ben daha öncekileri değil de Gunslinger'ı oynadım.
Gunslinger güzel.
Gunslinger bence daha çok duyurulmuş, daha çok konuşulması olması gereken bir oyun. Ben
kesinlikle
bayılmıştım.
Kesinlikle katılıyorum sana.
Biraz biliyorsun onda hafif doğaüstü gibi bazı öğeler var. Doğaüstü demeyeyim de bazı şeyler hikayenin anlatımıyla gerçek zamanlı oluşuyor oyunda. Sen adam sana hikayeyi anlatıyor. Diyor ki orada işte bir ahır vardı diyor. Hakikaten senin gözünün önünde o ahır orada oluşuyor falan. Böyle öğeleri var. Hani biraz tam Outlaws gibi bir oyun bekleyen belki sevmez ama olsun. Harika bir oyundu.
Gunslinger'ı ucuzdur da oynamayan oynasın. Bu kadar net söylüyorum.
Şimdi her gün de her hafta da böyle bir oyun duyurur olduk. Geçen hafta ben bu Titan Quest yeni sürümünü bahsettim. Onu da oynamayanlar kaçırmasın
dedik. Gunslinger'ı da tarihi eser sanmasınlar. Grafikleri falan çok iyiydi.
Yeni oyun canım tabii. O bizi de TeknoSeri'de onun incelemesi galiba vardı. Macit yaptıysa yapmıştır. O kadar eski oyun değil. Cowboy'lu oyun istiyorsan pek şansın da yok.
Hatırlıyor musun? O oyunun duello modu bile yeter. Müthiş bir duello modu vardır.
O oyun güzel bir oyundu. Bir yenileme de Batman oyunları. Evet. Bu Arkham serisi var ya. Aha. Onun ilk oyunları, onlar PlayStation 4'te, Xbox One'da yok. Onlar da yenilenip bir işte collection tadında bu güncel konsollara gelecekmiş.
Hak ediyor ama.
Valla ben ilk oyunu oynadım bir tek. Arkham City falan oynamadım.
City daha güzel.
Asylum'u oynamıştım. Hmm. Çok sevmiştim. Xbox 360'da oynadım ben. Çok çok sevmiştim. Çok güzeldi. Hala şeye inanıyorum. Hani o Arkham oyunlarının dövüş sistemi, ki Shadow of Mordor'da aynı stüdyo, aynı şeyi kullanıyor. Hı-hı. Hiçbir yerde yok o öyle. Akıcı bir dövüş vardır. Orada 20 kişinin arasına dalarsın.
Ve
oradan birinden birine şiir gibi gider.
Batman'in o ruhuna çok uygun bir dövüş sistemi o. Yani filmlerde falan da öyle değil ya hep.
Çünkü şey değil. A tuşu tekme atıyor. Basınca hep aynı tekmeyi atmıyor. Evet. Duruma göre, adamın mesafesine göre, duruşuna göre farklı bir tekme atıyor her seferinde. O müthiş başarılı bir sistem. Bence oyun da çok güzeldi.
Güzeldi, güzeldi.
Bir daha oynar mıyım? Güncel konsolda vallahi oynarım. Hı. Oynarım. Güncellenmiş. Zaten grafikleri falan güzeldi de tabii yüksek çözünürlüğe çıkarılmış hali tat verir.
Evet. Windows 10 ve Xbox One destekleyen Play Anywhere oyunlar bu hafta çıkıyor.
Evet. Bu Forza Horizon 3 falan markete yerleştirildi. Fiyatlar bayağı yüksek. Ama hani...
iki tarafa birden.
Yani şöyle işte hangi taraftan alırsan al öbüründe de oynayabileceksin. PC ya da Xbox. Forza Motorsport 6 PC'deki betalıktan çıktı. Hmm. Onu yükleyip deneyebilirler. DirectX 12 kullanan gayet modern bir oyun. Denesinler. Otomobil yarışı sevenler bence bir bakmalılar. 20 küsur GB'lık bir download.
DirectX 12 demişken Deus Ex de gerçi daha incelemesinde yayına almadık ama biliyorsun DirectX 12
geldi.
Yok. Şimdi geliyor.
Biz hatta incelemede çıkmamıştı.
Evet.
Çıkmamıştı. Biz çekerken.
Çıkmamıştı.
Çıktı. Sürücüler de, ekran kartçılar da sürücülerini yeniledi.
Evet.
Ha, oyunun bir sürü problemi var.
Of, hem de nasıl.
O DirectX 12 o problemleri kaldırmayacak. Bilmiyorum, umarım yenilere eklenmez. Çünkü o oyunda geçtiğimiz yıllarda bu Batman'de Arkham Knight'taydı. Arkham Knight'tı değil mi?
Evet.
Assassin's Creed Unity'de falan yaşadığımız adamı saç baş yolduran oyunlar dizisine eklendi.
PC versiyonu demeyi.
PC versiyonu tabii.
İhmal etmeyin. Konsol düzgün. Fallout 4 ve Skyrim modları PlayStation 4'e gelemiyor galiba. Yani
evet,
şey
orada geliştiriciler diyorlar ki biz Sony ile anlaşamadık. Çok uzun süre konuştuk, pazarlık ettik. Bu diyorlar modların çalışma sistemi. Hani Sony'nin önerdiği çözüm bu modların, yani bizim bu mod sistemimize uymuyor.
Evet.
Dolayısıyla olmayacak diyorlar. Xbox'ta olacak diyorlar. Hı-hı. PC'de zaten açık.
Tabii.
PlayStation'da böyle bir oyunu bozdu.
Yani, bu oyunlar için de en önemli şeylerden biri kayıp. Yani.
Yani evet. Ben Fallout 4'ü de Skyrim'i de deli gibi modlu oynadım. Çok da güzel oldu.
Evet.
Çok büyük kayıp.
Ya tabii Bethesda şey falan da demiş. İşte performans sorunu vardı falan da demiş de Xbox'ta yani. Yok mu hani? PlayStation daha güçlü diyorsun.
Evet.
Bu biraz meraklıları için çünkü bu oyunların modları bir dünya. Hı-hı. Bunu geliştirenler var, bunun dünyasını takip edenler var.
Tabii canım.
Çok büyük bir olay. Basit bir oyuna mod yapmış değil.
Yok yok, çok güzel şeyler
bu iki, var. Mod zaten bir dünya ama bu iki oyunda o modlarla yaşanıyor.
Öyle.
Modsuz oynamıyorlar. Tabii birazcık PlayStation'a da geliyor falan heyecan yapmıştı. Olmadı.
İster misin Pro'ya gelsin?
O zaman kızarır ama herkes. Evet. Ben de kızarım.
Professional Esports Association 2017 yılında hayata geçiyormuş. Ne yapıyor bu?
Bazı takımlar, ünlü takımlar bunlar, bir araya gelmişler. Bir hani kendilerini temsil edecek, masaya oturacak profesyonel oyuncular adına bir birlik duyurdular böyle. Dediğim gibi bu e-sporu geliştirmeye hedefleyen bir oluşum. Birazcık artık ufak ufak şey oluyor, hani bu iş ciddiye alınsın diye, daha ciddiye alınsın diye girişimler yapılıyor. Takımlar da kendilerini şey yapacaklar, temsil edecekler, şey oluşacak. Kurallar, federasyon kuralları. Hmm. Belki cezalar olacak,
belki.
Yaptırımlar olacak kurallara uymayanlara.
Onlarda da biliyorsun arada böyle transferler oluyor. İşte o oyunu oyuncumu çaldı, bilmem ne oldu.
Tabii. Turnuvaların ödülleri çok çok büyük.
Tabii.
İş oldu ya resmen. Ciddileşiyor iş işte. Artık kuralları, federasyonu falan oluşuyor.
Evet.
Daha da gelişecek tahmin ediyorum.
Ben de Apache Vakfı kuracağım.
O Apache Vakfı var zaten. Sen Türkiye'de i̇şte, şubesini kurarsın. Semt olarak da önerebiliriz bir şeyler. Ayrıca önerilerim olur sana.
Evet, haberlerim bu kadar.
Şimdi bayramı ne yapıyoruz? Önümüz bayram.
Önümüz bayram var.
En sona bıraktık yine.
Hiç tatil yapmamışız gibi. Yeterince tatil
yok. Ben yapmadım.
Yok, genel olarak söylüyorum.
Yani bir bayramdan daha çıktık. Ben geçen sene de tatil yapmadım. Ben basıyorum gidiyorum yani.
İyi yapıyorsun.
Nereden bulursunuz, ne yaparsınız bilmiyorum. Telefonda kapatacağım ya da alev alacak telefon.
Ben de senin gibi. Ben de yıllardır bir yere bir şey yapamıyorum. Yine yapamayacağım. Benim tatil anlayışım uyumak çünkü. En çok eksikliğini hissettiğim şey.
Ne güzel işte. Şimdi bu, ne yapıyoruz bu hafta? Bayram haftasında daha doğrusu ne yapıyoruz?
Tabii şey zaten yapıyoruz. Hafta içi
evet.
Şeye gidiyor. Bir tek cuma günü galiba bayram
değil ama biz değil. Birleştireceğiz mecburen. Hani sonuçta çalışanlar için izinli.
Şimdi hafta içi yayın var mı yok mu?
Bir tane bir kere var galiba. Şu elimizde bir video var, onu yayınlayacağım. Onun dışında ama zaten bu hafta bir günde 3 video yayınladım. Hani bir haftalık içeriği neredeyse verdik.
Önümüzdeki hafta tatil mi?
Tatiliz.
Şunu net bir şekilde söyle.
Bir sonraki pazartesi başlayacağız.
Gündem de mi yok?
Gündem de yok.
Bir şey olmaz, sürpriz müpriz olur mu orada?
Ya çok zor ya. Yani çok zor.
Kısmet diyorsun.
Evet. Olmaz yani.
Ya şimdi Skype'la falan kayıt
yok,
olur ama iyi olmuyor. Biz ilk gündemi hayatımızda şimdi kadar ilk gündemi şeyle yaptık. Özkan'la ben Skype'la mı ne yapmıştım? Hmm. Ama tabii şimdi çıta yükseldi. O zamandan bu zamana şimdi abi, yapsak bak, memnun bırakmayabilir
gündem,
ses kalitesi.
Hayır, onu bırak, gündem bir haftalık iş. Yani sen diyorsun ki ben tatile gidiyorum. Sen o zaman gündemi takip etmeyeceksin ki o tatil olsun.
Evet.
O yüzden diyorum.
Olmuyor zaten. Olmayacak. Evet. İşte tatil o yüzden.
O yüzden de olmuyor. Bu hafta izinli olacağız artık mecburen.
Artık bize de bir izin versinler. Bir de çok fuarlar falan üst üste geldi geçen haftalarda. Görünüşte çok bir şey yapmadık ama arka planda aslında çok iş vardı.
Abi Ağustos'ta başıma gelmeyen kalmadı. O yüzden hani enerjim de bitti. Ben o yüzden yokum
bir
yani.
Pilleri şarj edelim. Tamam.
Böyle. Bütün haberler bu kadar. O zaman bayramdan sonraki haftaya görüşeceğiz. İyi bayramlar dememiz lazım tabii o zaman. Çünkü evet. Bir daha görüşemeyeceğiz.
İyi bayramlar diyelim. Bayramdan sonra
herkes
birlikteyiz.
Herkes tatile umalım. Gidenler dikkat etsinler. Yollar yine Çünkü daha şu anda ben
şimdiden başlamıştır zaten.
Başlamıştı. Evet. Trafik çilesi.
Evet.
Yine hani döndüğümüzde aynı sayıda olalım.
Buluşabilmeyi umalım.
Evet. Önümüzdeki hafta değil, bir sonrakinde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.